Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevinçlerimizi, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi Ramazan sevincini, duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşmak üzere çok özel ve güzel bir misafirimiz var. Necmettin Bilal Erdoğan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Size çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Şimdi zatenizle sohbeti esasında ben gerçekten bir vakıf insan modelisiniz. Ya da vakıf genç modelisiniz, öyle söyleyeyim ben. Çünkü pek çok vakıfta çok kalıcı, iz bırakıcı hizmetleriniz var. Dolayısıyla dilerseniz eğer sohbetin birinci bölümünü bu konuda yoğunlaştıralım. Neden? Şimdi Darül Aceze'de var, İbn-i Meyba'da var. Efendim bu proje İmam Hatip'lerde var, Kartal İmam Hatip'te var. Yani maşallah yedi tuğla sahibi bir şeyiniz var. Bir de bunu severek yaptığınız için çok da güzel ve verimli hizmetler olduğunu da görüyoruz. Böyle bir tercihi neden yaptınız diye önce sorayım.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii biz büyürken hem annemizin hem babamızın tabii siyaset, sosyal faaliyet vesaire. Tabii baba tarafında siyasetle, anne tarafında önce sosyal faaliyetlerle, daha sonra yine siyasetle iştigalini görerek yaşadık. Öyle büyüdük. Ve bu yüzden eve geç gelmeler, az görmeler, ailece çok az birlikte zaman geçirebilmeler, bunları yaşadık. Ve tabii bu bizde kimisinde belki tam ters tesir yapar. Annem babam niye benimle ilgilenmiyor da diyebilir. Ama biz şunu görerek büyüdük. Yani daha büyük bir davanın parçası olarak yaşadıkları için, sadece kendileri için değil, ümmet için, dünya için, toplumun geneli için bir fayda oluşturmak için gayret içerisinde bulunduklarını görerek takdir ettik. Böyle anladık. Dolayısıyla sanıyorum eğer orijinal sebebi nedir dersek bunu görerek büyümüş olmanın katkısı olmuştur. Neticede eğitimimizi tamamladıktan sonra mesela Amerika'da hayatımıza devam etmek veya Avrupa'da hayatımıza devam etmek mümkün olabilecekken 15 sene hocam ben Amerika'da ve İtalya'da yaşadım. Yaklaşık hemen hemen 14-15 sene arası. Ama bir an bile yani hayatımın geri kalanını burada mı geçirsem diye düşünmedim. Ha, burada bir alacağım varsa bir eğitim, birikim, görgü, tecrübe bunu alayım. Ondan sonra bununla kendi milletime hizmet edeyim, kendi ülkeme hizmet edeyim diye düşündüm her zaman. Ve döndüğümüz zaman da yani özellikle tabii ben 2010 yılından itibaren Türkiye'de ve İtalya'da bazı yıllar Türkiye'de bazı yıllar İtalya'da bulundum. Ama ağırlıklı Türkiye'ye gidip gelmelerim sıklaştığı için Türkiye'de bu tür gayretlerin içerisinde kendimi buldum. Yani doğal süreçlerle gelişti. Bazen ben talip oldum, bazen davet ettiler vesaire. Bu şekilde bu kadar çok yerde olmak da aslında doğru bulduğum bir şey değil doğrusu. Yani odaklanmak istediğim şeyler var. Oralara daha çok zamanımı verebilmek istiyorum. Ama bazen hani sorumluluktan kaçmak gibi olur mu endişesiyle de bir adım atıyorsunuz. Bazen bizim de mesela davet ettiğimiz vakıf işlerine davet ettiğimiz insanlar sorarlar. Yani benden aylık beklentiniz kaç gün kaç saat mesela. Yani bunu kaldırabildiğimizi düşündüğümüz zaman hayır dememeye çalıştık. Ve geldiğimiz noktada yani dediğiniz gibi birçok yer var ama ağırlıklı olarak işte İlim Yayma Vakfı'nın 50 yıllık bir vakfın başkanlığını devam ettiriyoruz. İşte İbn Haldun Üniversitesi'nde beraberiz. Böyle çok büyük hedefleri olan bir üniversiteyi inşa etmeye çalışıyoruz birlikte. Ve bir yanda da geleneksel sporlarla ilgili dünya çapında bir gayretimiz var. Bir kültürel ihya hareketine katkı sağlasın diye. Diğer taraftan da eğitimle ilgili özel okullar açan ve özel projeler uygulayan bir vakfımız var. Yani bunlar benim şu anda öncelikli iştigal alanlarım diyebilirim. Bunun dışındaki yerlerde biraz daha böyle moral, motivasyon, destek, bir sorun olduğunda çözmek. Yani kendi mezunlar derneğimizden tutun da efendime söyleyeyim okul aile birliğine, çocuğumun okul aile birliğine varıncaya kadar böyle az zaman ayırarak uzaktan destek olduğumuzda birçok girişim var. Ama onun dışında hocam herhangi bir görevimiz olmasa da bugün herhangi bir sivil toplum kuruluşu, herhangi bir sosyal girişim destek istediği zaman bir şekilde irtibatlandırıyoruz, işte yol yordam gösteriyoruz, fikir veriyoruz. Sonuçta artık zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz işler bu işler çünkü.
Allah razı olsun ama bütün bu işler bana göre kalıcı işler esasında.
Evet.
Yani marifette kalıcı iz bırakmak. Yoksa mahkeme kadıya müktel hiçbir makam, hiçbir faniye ebediyen kalıcı değil. Ama ne var? Mehmet Akif demiş ya, toprakta gezen gölgeme toprak çekilince. Günler bu heyulayı da elbet silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir? Şimdi dolayısıyla bu sessiz yaşamadığınızın ifadesidir. Bizim sessiz yaşamaya da hakkımız da yok. Çünkü gerçekten eğer bir şey yapabilecek gücümüz varsa, hani takatimizin fevkindeyse Cenab-ı Hak da sormuyor. Ama yapabileceğimiz bir iş varsa hiçbir şeyden kaçmamak.
Şu ikilemi yaşıyoruz hocam. Bunu deprem yardımları sürecinde de gördük erken dönemde. İşte bir elin verdiğini öbür elin bilmemesi düsturu vardır her zaman. Yani bir insan ya işte ben hayır yaptım, ben işte hayra koşturuyorum falan. Bunu eğer samimiyetle yapıyorsa, Allah rızası için yapıyorsa gerçekten bunu anlatmaktan da edep ediyor. Bunu göstermekten çekiniyor, göstermeden yapmaya gayret ediyor değil mi? Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hocam maalesef örnek olunması da icap ediyor. Yani insanlara bazılarının da bu tür işlerin yapılmasıyla ilgili örnek olması gerekiyor. Mesela ben okullara gittiğim zaman, liseleri ziyaret ettiğim zaman, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğim zaman onlara anlatıyorum. Yani bu medyatik buluşmalar değil bunlar. Yani sonuçta gözden ırak 20, 30, 50, 100 kişiyle bir araya gelip çocuklar bak hayatınızda kendiniz için çalışıyor musunuz? İşte sınava çalışıyorsun ki daha iyi bir üniversiteye gireyim. Üniversiteyi bitireyim ki daha iyi bir işim olsun, iyi bir para kazanayım, daha iyi bir eve oturayım, daha iyi bir araba alayım. Hep bunları konuşuyor çocuklar. Yani gençler için yadırganmaması gereken bir durum. Ama bunu konuşurken bunun yanına muhakkak, peki ben öbür tarafa ne götüreceğim? Ben kendim için yaptıklarımın yanında başka insanlara faydalı olmak için ne yapacağım? Bir kişinin elinden tutabilecek miyim acaba kendimden başka? Ya bunu da çocuklar düşünün diyorum mesela. Ya bunların da anlatılması lazım. Ya ben yine de meşrebimiz, yetiştirilmemiz böyle hayır yapmayı, anlatmayı, övmeyi zorlaştırıyor ve bunlarda zorlanıyoruz. Yanımıza gelen insanlar ya bunları göstermek lazım, anlatmak lazım. Bak başkaları nasıl pirey deve yapıyor, çok büyük iş yapıyormuş gibi reklam yapıyor. Siz de faaliyetlerinizi tanıtın diyor mesela. Ama gelin görün ki bizim mesela yakın çevremizdeki STK'lar her yıl 50-60 bin öğrenciye yurt hizmeti verir. 100 bin öğrenciye burs hizmeti verir. Bir sürüsünü doyurur, yedirir, içirir, başka destekler sağlar. Ama bir uluslararası işte inisiyatif, ortaklık gelir burada. 100 tane öğrenciye bir burs verir, 20 öğrenciye bir burs verir. Dünyaları yapmış gibi mesela reklamını yapar. Biz de o tarafı çok zayıf ama o ikilemde de kalıyoruz. Ne kadar yapabiliriz, ne kadar yapmalıyız, ne kadar bu işin tanıtımına efendime söyleyeyim mesai ayırmalıyız diye de bir müşkülümüz
ama
var.
Ama şöyle bir durum var Bilal'ciğim. Şimdi devir, algı devri. Bak algı olguyu ezip geçmiş. Benim bu konudaki kanaatim, biz böyle bir gelenekten geldiğimiz için yaptığımız işi söylemeyi yaptığımızda övünmek gibi telakki ediyoruz. Dolayısıyla da yaptığımızı anlatmıyoruz. Halbuki yapılanın gerçekten anlatılması lazım. Ancak bizim diğerlerden farkımız ne olmalı? Biz yaptıklarımızın bilinmesi için anlatmamız lazım. Ama yapmadığı halde yapmış gibi görünmek, yapmadığı halde yapmış gibi böyle aktararak anlatmaya çalışmak böyle bir abartıdan uzak ama gayet realist bir şekilde de yapılanın bilinmesi lazım. Mesela bugün bizim AK Parti iktidarı yaptığını anlatamadığı için bana göre toplumda öyle işte belli kuşak diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar ama esas onlar Türkiye'nin şu 20 yılda nereden nereye geldiğinin mukayesesini yapmayan insanlar. O yüzden bizim de bana göre işte seçimlere doğru gidiliyor Türkiye yeni bir seçim satım halinde. Gerçekten yaptıklarımızı anlatmamız lazım. Anlatamadığımız için hiç yapılmadı zannediyorlar ama öbürleri mikrofonun başında sivrisinek ötüyor. Ama hoparlörün yanındaki adamın kulağının zarı patlıyor. Ya bir de bir şu arka planına bir bak kim? Ne söylüyor bu adam? Aslında sivrisinek öten. Dolayısıyla ama ben aynı kanaati paylaşıyorum. Biz yaptığımızı anlatmamız lazım. Algıyı iyi yönetmemiz lazım.
Yani 25 yıl önce bir liste yapsaydık oturup toplumun çeşitli kesimlerine Türkiye ile ilgili işte en önemli mesele sorun nedir falan böyle biraz detaylı kalemler 100 kalem toplasaydık hocam 25 yıl önce bu 100 kalemin herhalde mübalağası 85'i bugün mesele olmaktan çıkmıştır yani hamdolsun yani sonuçta boşu boşuna demiyorlar ki at denize balık bilmezse Halik bilir yani bunu eğer yapanlar gerçekten Allah rızası için yani halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla yaptıysa elbette ki karşılığını alacaklardır hocam.
Yani inşallah. İnşallah. Tabii bir de gerçekten bu çok çeşitli vadilerde güzel hizmetleriniz var. Mesela Darül Aceze'de çok kalıcı hizmetleriniz var. Öbür taraftan bizim gençlik teşkilatlarımızda TÜRGEV olsun, TÜGVA'da olsun, hem kızlarımıza hem genç delikanlılarımıza hizmet eden çok güzel faaliyetleriniz var. O yüzden bu konuda mesela palette yapılan çok güzel hizmetler var. Bir palet müzik okulu var. Hatta buradaki bizim Proje İmam Hatip Lisesi.
Marmara İmam Hatip.
Hem Marmara İmam Hatip hem bir de orada Hakkı Demir.
Hakkı Demir.
İmam Hatip Lisesi. Mesela buralardaki gerçekten orada bir gölge gibi onların üstündeki elinizin olması çok
yani
önemli.
Bizim oradaki şeyimiz hocam. Yani bu okulların projeleri gerçekten çok vizyoner işler. Yani evet. Bunlarda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yani burada evet. Bakanından, Cumhurbaşkanından, işte genel müdürüne varıncaya kadar gerçekten ve o okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz o okullarda gerçekten özel bir girişimin bir parçası olarak büyük emekler sarf ediyorlar. Mesai mefhumu tanımadan çalışıyorlar. Ve öğrenciler de hakikaten pırlanta gibi çok başarılı akademik düzeylerle geliyorlar okullarına. İşte Hakkı Demir'de geleneksel sanatlarımız yani sadece Türk müziği değil aynı zamanda işte dini musiki, öbür taraftan görsel sanatlar,
Hat Tesip, Ebru vesaire.
Bir yandan bizim Palet Türk Müziği İlkokulu hani bir yine bir vakıf okulu olarak, yeteneğe dayalı olarak ilkokul düzeyinde Türk müziği eğitimiyle çocukları yetiştiriyor. Yani çocuk hem ilkokul eğitimini tamamlıyor hem de enstrümana ikinci sınıfta başlıyor. Efendime söyleyeyim, isteyen öğrenciler Kur'an'la da erkenden tanışıp
tabii
mesela hafızlık çalışmasını yapabiliyorlar.
Mesela ben bu müzik okulun projesine bayıldım.
Evet hocam. Yani çok özel de bir mimari
çok
projesi
var. Çok özel bir mimarisi var. Orada evet. Çocuk hafızlık yapabilecek böyle loş hücre hem de meşk yapabileceği yer her yönüyle mükemmel. Eyvallah. Ama biz burada ben şöyle gördüm. Bizim Türkiye'de eğitim sistemi maalesef tek tip insan yetiştirme üzerine bina edildiği için gençliğimizi bir tomruğa benzetiyorlar. O tomruktan sadece parke çıkaracaksınız. Ahşap parke. Ya kardeşim çocukları siz yeteneğine göre yetiştirseniz, bizim bu yürüyen eski eğitim sistemimizde heba olan deha dünyanın hiçbir yerinde yok. Heba olan eğitim sisteminden dolayı.
Bu şeyden hocam hala endüstri devriminden sonra okulları tasarlarken fabrikayı esas aldılar. Evet. Yani fabrikada bir üretim modeli buldular. Onu çok başarılı gördüler. O zaman eğitimi de buna göre modelleyelim dediler. Giren işte insan nasıl olursa olsun çıkanı ne kadar aynı hale getirebiliriz.
Ama çıkanı da hesaplamadılar ya şimdi.
Hayır, bu dünyada artık değişmeye başladı.
Tabii,
biz Türkiye'de de yavaş yavaş artık işte aslında bu proje okullarının olması yani spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, İmam Hatiplerle bunların buluşması.
Tabii.
Ondan sonra işte artık mesleki eğitim merkezleri var mesela yaygınlaştı. 1 milyon üzerinde gencimiz bunlara gidiyor. Yani meslek sahibi olarak liseden ayrılıp işe başlamak bu imkanlar. Evet. Artık yavaş yavaş inşallah yani önemli olan hocam siz her zaman anlatıyorsunuz. Yani çocuk ortaokula gelmeden bu çocuğun istikametini ona göre belirlemek.
Yeteneği doğrultusunda önünü açmak. Aynen, böyle aynen. Diyoruz biz.
Burada şey de sıkıntı hocam. Kamuoyu da yanlış yönlendiriyor. Çocukları böyle öyle bir şartlıyor ki. Çocuğum bak bu devirde mühendis olursan iyi kazanırsın. Bu devirde işte yok doktor olursan iyi kazanırsın. Ya bu böyle değil ki. Tabii. Çocuk acaba mutlu mu o işi yapmaktan? Acaba çocuğun doğasına uygun mu? Tabiatına uygun mu? Biraz da çocuğun kendine uyan işi yapması. Ama amaç hep kazanç.
Tabii şimdi bizim AK Parti'nin eğitim programını ben yazdım. Ama ben derken kendim yazmadım. Benim başkanlığımda 70 kişilik bir ekip kurduk biz. Amerika'da, Avrupa'da, hatta Uzak Doğu'da eğitim müfredatı üzerine akademik kariyer yapmış arkadaşlar. Yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı'nda efendim üst düzey yönetici olarak bulunmuş arkadaşlar. Eğitim fakültelerimizdeki akademisyenler ve müdürler ve öğretmenlerden oluşan bir heyet. Bütün dünyadaki eğitim sistemlerini biz getirdik önümüze. Onu da bilgi çağı, kaliteli eğitim ve eğitim ve iletişim. Şimdi ismini unuttum ama hala duruyor bizim.
İnternette duruyordur.
Bizim abi. Hala duruyor. Partimizin programında evet, duruyor. Tabii. Şimdi orada bizim dediğimiz şuydu. Ya çocuk 4 yaşından 6 yaşına kadar anaokulu. Biz anaokulunu mesela 4+4 yapıldı esasında. Yapılamadı. Niye yapılamadı? 39 bin mezra var. Bu 4 yaşındaki çocukları taşıyamazsınız bir yere. Ondan olmadı. Ama gittikçe bu artıyor.
Artıyor.
Ama 4 artı 4 derken buydu. 4 yaşında başlıyor çocuk. 6 yaşına kadar anaokulu. 6 yaşından 10 yaşına kadar ilkokul. Ama bu 6 senede çocuğun yeteneğini takip ediyorsunuz. Yeteneğini belirledikten sonra bir rehber hoca. Diyoruz ki biz eğitimin demokratikleşmesi. Okul idaresi, rehber hoca ve aile bir araya geliyor. Ya şu ana kadar 4 yaşından 10 yaşına kadar çocuğu takip ettik. Bunun gözü hünerli, kulak hafızası yerinde, eli hünerli. Bu hangi dallarda çok başarılı olur? Karar veriyorsunuz ve o çocuğu kendi yeteneği doğrultusunda önünü açarak sonuna kadar götürüyorsunuz. O zaman deha çıkıyor. Ve adam geldi 18 yaşında temel eğitimi bitirdi. İster kız ister erkek. Elinde tüm dünyada geçerli bir mesleki kariyer olacak. %90 gencin. %10'u da üniversiteye parasız girecek ama uluslararası standartta işini yapamayan mezun olamayacak. Şimdi üniversiteye girmemiz çok zor ama yata yata çıkabilirsiniz. Böyle bir üniversite olurmuş.
Ondan sonra, bu kadar da üniversiteye gidilmesi gerekmiyor aslında.
Tabii gidilme gerekmiyor.
Yani birçok iş sahasında çalışan insanın üniversite mezunu olmasına ihtiyaç yok.
Tabii.
Hatta ne oluyor? Benim kendi İslam'da da öyle mesela. Üniversite mezunu personel geldiği zaman o işe bağlanmıyor. Çünkü buradan başka yere gitme hayali devamlı kuruyor içerisinde. Veyahut da o işi hep hakir görüyor. Evet. İçeride devamlı başka beklenti içerisinde oluyor. Halbuki lise mezununun yapabileceği ve birçok üniversite mezunundan daha fazla maaş kazanabileceği o kadar iş sahası var ki.
Hem de nasıl?
Var.
Biz tabii burada bir tek şu var.
İnanın çobanlık dahil yani.
Tabii,
lise mezununa da gerek yok ama çobanlık şu anda birçok meslekten fazla kazandırıyor bulamadığın
tabii,
için.
Tabii şimdi sizin ifade ettiğiniz o şey var ya bir hep fabrika sanayi devrimine göre dizayn edilmiş. Halbuki Avrupa Birliği'nde 156 ayrı mesleğe yönlendiriliyor çocuklar 10 yaşından itibaren. Şeyde Rusya'da.
Almanya'da, her Rusya'da.
Rusya'da, pardon. Avrupa Birliği'nde 352 mesleğe yönlendiriliyor çocuklar ama her bir meslek hayatta aranılan, geçerli olan meslek. Dolayısıyla adam 18 yaşında temel eğitimi bitirdi mi, istediği her yerde, Türkiye'de bulamazsa, bir de dünyanın öbür yerinde de buluyor. Çünkü doğru. Biz bu 18 yaşına kadar bir tamam, mesleki bir kariyer kazandırdık. İki, bir batı, bir doğu dilini konuşacak, okuyacak, yazacak, anlayacak, anlatacak kadar öğrettik. Programımızda bu var. Bir de, gittiği yerde çay şekeri gibi asimile olmasın, erip kaybolmasın diye de milli ve manevi değerlerle donatılması.
Çok önemli.
Japonya gitsin, nereye giderse gitsin. Güney Kore 150 bin mesleki kariyer sahibi genç arıyor. Bunu ancak bulsak Türkiye'de buluruz diyorlar. Ya Türkiye'de de mesleki kariyer sahibi genç yok, yazık değil mi?
Hocam mesela yurt dışına gidilmesiyle ilgili de ben gençlerin yurt dışına gitme hayali kurmasına hiç karşı değilim. Hatta gidilmesini öneriyorum ki hakikaten dünyanın gerçeklerini bilmeden burada oturdukları yerden bazen yönlendiriliyorlar, manipüle ediliyorlar. Ya gitsinler, yaşasınlar, oradan tecrübe kazansınlar, dünyanın daha geniş anlamdaki gerçekleriyle yüzleşsinler. Hayatlarının geri kalanını da yurt dışında geçirebilirler. Ama bir mesela Aziz Sancar gibi. Aziz Sancar Nobel'i aldıktan sonra vatanım da vatanım diyor. Türk dünyasıyla gidip geliyor. Azerbaycan'a gidiyor, Kıbrıs'a gidiyor. Ve Türk gençlerine bir örnek olmaya çalışıyor. Yani yurt dışında kariyer yaparak da ülkemize hizmet edilebilir. Ama ya kardeşim benim milletime, ülkeme hizmet etmek diye bir derdim yok diyorsa bir genç. Devlet her bir yetiştirdiği vatandaş için ne kadar emek veriyor? Öğretmen, müdür, idare, elektrik, su, okul, kitap, sınav vesaire. Yani hiç mi... Ben illa minnet etsin değil ama bir aklının bir yerlerinde ben bu beni yetiştiren ülkeme de milletime de nasıl acaba borcumu öderim diye hiç mi düşünmesin yani? Ya vatanperverlik nerede? Değil mi hocam? Yani bunu muhakkak verilmesi lazım bunu ve şu konuda samimi olmak istiyorum. Acı ama gerçek. Ülkemizde bunu hedef olarak görmeyen okullar var.
Maalesef.
Maalesef var yani.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Bilal'cim sözümüzün. Sevincimizin birinci bölümünü sözünüzü balla keserek noktalayalım. İnşallah ikinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, Bilal Erdoğan Bey'le olan sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek. Lütfen gözünüz, kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, sohbetimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Evet Bilalciğim, gerçekten çok güzel konulara girdiydik yani eğitimle ilgili sohbetin birinci bölümünde. Bir de sizin bu etnospor konfederasyonu çalışmalarınız var. Tabii burada birinci bölüm sohbette dediğiniz bir şey var. İnsanın esas köklerine bağlı kalması lazım. Yani istikbal hep göklerde değil, aynı zamanda köklerdedir. Dolayısıyla hep bizim söylediğimiz asimilasyonu engelleyecek adımları attıktan sonra çoluğumuz, çocuğumuz dünyanın neresine giderse gitsin.
Evet.
Ama orada eriyip kaybolacaksa, asimile olacaksa o zaman bu çocuğu göndermenin bir manası yok. Bizim Nakşibendi tarikatında Sefer Dervatan var. Sefer Dervatan insanın gönül dünyasını imar edecek bir mürşit bulmak için kapı kapı dolaşması.
Evet.
Ama Bahattin Nakşibend diyor ki bu Sefer Dervatan görevi her müride verilmez. Bazı müridan diyor tanınmadığı yerlerde kabak çiçeği gibi açılır. Orada bozulur diyor.
Hmm.
Onları tanıdığı çevrenin içinde tutun ki
kendini korusun.
Ki o murakabe, toplum murakabesi onu belli bir ayarda tutsun.
Hmm.
Yoksa nasıl olsa benim yaptığımı kimse bilmez diyerek orada her istediğini yapma durumuna.
Doğru.
Geliyor. O yüzden burada zatenize doğrulamak üzere söylüyorum. Bizim gerçekten milli ve manevi değerleriyle donanmış olarak biz öyle yetiştirelim. Ondan sonra dünyanın neresine giderse gitsin. Hiçbir şey olmaz. O yüzden bu konuda da sizin bu etnospor dediğimiz ki ben spora da sizin yönelmenize ayrıca çok manalı buluyorum. Çok da önemsiyorum. Bizde 4 tane ders var ilkokulda. Bak, beden eğitimi, yazı, müzik ve resim. Ya bu 4 tane resim velilerin kafasında da lüzumsuz bir şey.
Yazı dersi kalmadı zaten.
Efendim öğretmenlerin kafasında da, idarecilerin kafasında da, çocuğun kafasında da salaş bir ders. Olsa da olur, olmasa da olur. Halbuki eğer siz gelen çocukların yeteneğini çözmek istiyorsanız en önemli ipucu bu 4 dersten ortaya çıkar. Ve ondan sonra çocuğu kabiliyetlerine göre yönlendirirsiniz. O yüzden dolayısıyla bu sporda da yine kabiliyetli gençlerimizi spora yönlendirerek ama bunu ek kültürel sporları güçlendirerek böyle hem uluslararası bir Türkiye merkezli bir güç odağı oluşturmak hem de gençlerimizi yeteneklerine göre spora yönlendirmek önemli
Hocam,
bir iş.
Hareket noktamız bu kültür meselesi dediğiniz gibi. Yani geleneksel sporların yaşatılması üzerinden de daha geniş kesimler nezdinde kendi kültürümüze ait şeylerin muhafazasını hedefledik başlarken. Ve bunu küresel bir girişim olarak tasarladık. Öyle başladık. İşte 8 yıllık bir süreç oldu. Geldiğimiz noktada dünyada geleneksel sporlar dendiği zaman tek çatı kuruluşuz diyebiliriz. En büyük çatı kuruluşu zaten biziz. Ve bugün hani 80 ülkenin üzerinde farklı ülkelerle irtibatlarımız olmuş, gelmeler, gitmeler. Şu anda 16 ülkeden üyemiz var. Üyelik sürecini biraz daha zor tutuyoruz. Yavaş yavaş biraz daha ayaklarımız yere sağlam bassın diye gidiyoruz ama yani önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 60-70 ülkeden üyemiz olacak şekilde bir ilerlememiz var. Bunu dolayısıyla bu kültürün muhafazası işini, ihyası işini sadece kendi kültür coğrafyamız için, sadece Anadolu için, sadece komşu coğrafyalar için öngörmüyoruz. Yani Arjantinli, Meksikalı üyelerimiz için de aynısını öngörüyoruz. Japon üyemiz için de aynısını öngörüyoruz. Polonya'daki, Romanya'daki üyemiz için de aynısını öngörüyoruz. Yani bunu ben bu renklere benzetiyorum. Şimdi birisi kalksa dese ki, ya tartışmasız bir önermem olacak. Kırmızı maviden güzeldir. Şimdi bunu kabul etmek mümkün mü? Ya sana göre kırmızı güzeldir, bana göre mavi güzeldir. Şimdi kültürler de böyle. Yani kültürün kültüre üstünlüğü diye bir önermeyi ben doğru bulmam. Her kültürün insan hayatına, kültür tarihine farklı farklı katkıları olmuştur. Teknolojide tartışabilirsin. Bu kültür coğrafyasının daha teknolojiye katkıları olmuştur. Bunun kalkınmaya katkıları fazla olmuştur ayrı. Ama bu kültür bundan daha güzel. İşte bunun müziği bundan, ben bunun müziğini beğenirim, öbürü öbürünün müziğini beğenir. Bu renklerin her biri dünya tarihi için, insanlığın zenginliği için bir anlam ifade eder. Yani Allah-u Teala da Kur'an'da sizi fırka fırka yarattım ki birbirinizle konuşasınız demiş. Demek ki Allah bize diyor ki hepiniz aynı olsaydınız, birbirinizde herhangi bir farklılık görmediğiniz için birbirinizle belki de hiç konuşmazdınız. Yani böyle bir şey çıktı, ben anlıyorum orada.
Bilal Bey, bu Huntington'un bir şey var ya, medeniyetler çatışması. Bir zaman bu böyle sanki bir ayet gibi, hiç dokunulmaz bir hükümmüş gibi dünyayı etkiledi. Ve Ankara'da da böyle bir panelde tartışılıyor. Ben de orada dinleyici olarak bulunuyorum. Sonra orada ben kalktım, dedim ki ya medeniyetler birbirleriyle çatışmalı mı, çatıştırılmalı mı? Yoksa medeniyetler birbirleriyle yarışmalı ve yarıştırılmalı mı? Ben medeniyetlerin çatışması ve çatıştırılmasına yana değilim. Her medeniyet kendisine inanan insanlara verdiği huzur nispetinde kalıcı olur. Veremezse de dağılır gider. Ya bırakın, hiçbir kendisini güçlü zanneden hiçbir medeniyet, zayıf medeniyetleri yok etmeye hakkı olamaz. Bırakın, bu medeni zenginlik, kültürel zenginlik demektir diye. O yüzden dedim medeniyetlerin yarıştırılması lazım. Neyle? Kendisine bağlı olanlara verdikleri huzur ve mutluluk ölçüsünde birbirleriyle yarışmalı.
Bu şeyden geliyor hocam. Batı'da biliyorsunuz Darwin çok etkilemiş. Ve işte doğal seleksiyon dedikleri, güçlünün hayatta kaldığı bir orman kanununun aslında insanlar içinde geçerli olduğunu vaaz etmiş ve kapitalizm de aslında bununla mayalanarak ortaya çıkan bir ekonomik sosyal düzen olmuş. Dolayısıyla hep öyle görüyor. Ya bırak diyor, yani nasıl ki hayvan ırkları, bitki ırkları yok oluyorsa medeniyetler de yok olsun gitsin, diller yok olsun gitsin, müzikler yok olsun gitsin, işte el işleri, ustalıklar yok olsun gitsin. Öyle değil yani, öyle değil. Bu doğal seleksiyon, bu Darwinist mantık, insanlığı güya tek düze hale getirme gayreti, bu doğru bir şey değil. İnsanlığın zenginliğini yok etmeye matuf bir çaba. Biz işte bu dünyanın renkliliğini acaba bu geleneksel sporları ve oyunları yaşatmak üzerinden katkı sağlayabilir miyiz buna diye bu yola çıktık. Ve gerçekten dünyanın her tarafında buna böyle hobi kabilinden veya daha sistemli şekilde ilgilenen kulüpler, federasyonlar var. Bazı devlet, kamu otoriteleri bu işlere daha ilgili. Bazıları daha uzak, daha ilgisiz. Ama çalışmalarımız vesilesiyle işte bugüne kadar 13-14 ülkenin Gençlik Spor Bakanı bizim bu çabalarımıza kendi ülkesinde katkı sağlama ile ilgili niyet anlaşmalarına imza attı vesaire. Devamlı genişleyen bir halkamız var. Ve sonra yaptığımız araştırmalarda da şunu buluyoruz hocam. Vatandaşlara, halka sorduğumuz zaman, sporla ilişkilerini ölçmeye çalıştığımız zaman toplumun yarısı spordan uzak. Yani yapma daha olarak fazla, veya izleme
daha
olarak.
Fazla, daha
yani
fazla.
Bizim bulduk. Kimisi sadece izliyor, kimisi yapıyor. Ama yarısı ne yapıyor ne izliyor tamamen uzak. Şimdi bu geleneksel spor yeni bir alan, ilgisini çekebilir. Daha fazla insanı spora angaje edebiliriz. Spor sağlıklı bir şey. Spor insanı birçok muzır etkenden koruyan, uzak tutan bir şey. Bunu bilimsel olarak da zaten araştırmalar ortaya koyuyor. Spor yapan insanın, sporla ilgilenen insanın aslında hayatının geri kalanı için daha sağlıklı birey olma ihtimalinin yüksek olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla o yönüyle de bir artısı olduğunu gördük. İşte şimdi hakikaten ülkemizde de buna karşı son yıllarda ciddi bir teveccüh var. İşte okçulukta bir madalya, altın madalya olimpiyatlarda alınması buna başka bir şey getirdi.
Okçuluk
i̇şte,
Vakfı'nın bunda büyük etkisi var değil mi?
Okçular Vakfı'nın da elbette etkisi var. Yani Okçular Vakfı Türkiye'deki Okçuluk Federasyonu'nun çalışmalarını katlayan bir etki sağladı. Çok güzel dayanışma içinde de çalışıyoruz federasyonumuzla. Paralimpik'te çok büyük başarılar edindi Türkiye. Yine bu Okçular Vakfı'nın da katkı sağladığı çalışmalarla. O doğrultuda şimdi gençler okçuluğu seviyorlar. Önümüzdeki dönemde güreşlerin hocam daha gündemde olacağını takip edeceğiz. Özellikle yağlı güreşlerde.
Yağlı güreş zaten bir defa televizyonda da ilk defa bu kadar
izlenir oldu.
Yağlı güreş yayınlanmaya başladı ve gittikçe de sempatizanı da artmaya başladı. Seyircisi de artmaya başladı.
Dolayısıyla güreşlerde de göreceğiz. Biraz daha zor olmakla birlikte atlı sporlarımız tabii. Cirit, rahvan, atlı okçuluk gibi. Seyir zevki olan, yapması zor olan, imkanları kolay olmayan. Bunların tabii Anadolu'da var, yaygın olduğu bölgeler var. Bunların da artık inşallah ekranda izlenmesi, sporcuların tanıtılması. Uluslararası müsabakalarda sporcularımızın başarıları var mesela atlı okçulukta. Ama mesela rahvan bize has, cirit bize has. Bu sporlarımızı biz gönül coğrafyamızda da tanıtmaya başlıyoruz bir yandan. Mesela Orta Asya'da kökbörü sporu meşhur. Biz cirit, onlara ciriti öğretmiş oluyoruz. Onlardan kökbörüyü öğrenmiş oluyoruz. Bu türde kültürel alışverişler artmış oluyor.
Bana göre bunun en verimli tarafı bir defa gençlere dokunmak.
Evet.
Spor, hem de spor vasıtasıyla dokunmak ve çocukların o delikanlı ve genç enerjilerini, artan enerjilerini sportif rekabete yönlendirerek onları kötü alışkanlıklarından, kötü arkadaştan, kötü çevreden korumak bir, bana göre bu çok önemli bir hizmet. Bir de bu işin uluslararası boyutu da Türkiye'nin gençler arasında, tüm dünya gençleri arasındaki sevgi bağının güçlendirilmesi. Bu da çok önemli bir iş. Evet. Mesela biz bu depremde gördük. Yani Türkiye milli gelirine göre en fazla insani yardım yapan, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden dünyanın neresinde bir afet meydana gelmişse oraya mutlaka şefkat ve merhamet eli uzatan bir ülke. Ama şimdi biz bu depremde gördük ki yani Türkiye ektiğini biçiyor. Bütün dünya bizim için karınca kararınca.
Evet.
Bizimle beraber bu afetin etkisini ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Refah düzeyi bizden çok daha düşük olan ülkelerden yardımların gelişini izledik hocam.
Vallahi yani Arakan'da, Arakan'da bir hanım, Arakan. Bir tek şey var, kara gün için koymuş bilezik. Onu çıkardı verdi. O kadar çok yani. Evet.
Ama salgında da Türkiye mesela dünyaya en yaygın şekilde yardım eden ülkeydi.
Tabii canım.
Yani insanlar bunları da unutmuyor.
Evet, unutmuyor. Yani ya işte iyilik yap, at denize. Balık bilmezse Halık bilir diyor ya, ama şimdi balıklar da bilmeye başladı. O yüzden bu hizmetlerin bana göre en önemli tarafı dünya gençleri arasında Türkiye'nin sevgi bağının artması da önemli bir netice. İnşallah daha güzel olur.
İnşallah.
Bir de bu sizin palet okullarını biraz anlatsanız. O da çok güzel. Yani bana göre şeyde Türkiye'de bizim eğitim sahamızda da örnek alınması gereken ve örnek olan okullar. Hocam, sadece ben müzik okulu mesela Yekta bir defa.
Evet. Bak, evet o tek. Evet.
O
evet,
tek mesela evet, Yekta. Evet. Ben gezdiğim zaman bayıldım. Evet. Dedim ki keşke biz çocuk olsaydık da böyle bir okulda okusaydık
diye. O fırsatları kaçırdık.
Ama torunumu göndereceğim inşallah.
Bizim Yeni Türkiye Eğitim Vakfımızın bünyesinde İrfan okulları ve Yeni Doğu okullarının yanında bir de palet okullarımız var hocam. Bunların yani bugün geçtiğimiz işte 10 yıllık süreçte binlerce öğrenciyi burslu okutmuşuz. Gerek ihtiyacına binaen, gerek işte Şehit Gazi yakını olmasından dolayı. Ama bu müzik okulu, palet müzik okulu, ilkokulu özellikle tamamen bir yetenek sınavıyla öğrenci alan, ilkokul düzeyinde 4 yıl eğitim veren, bütün öğrencileri çeşitli düzeylerde tam burslu, kısmi burslu eğitim gördüğü bir okul. Okulumuz aslında siz de gezdiniz, bir kültür merkezi hüviyetinde. İşte
hani
müzesi var, konser salonu var, stüdyosu var, işte lütiyer atölyesi var, kütüphanesi var. Hafta boyunca yaşayan, yani hafta içi okul zamanı.
Meşk hücreleri var.
Meşk hücreleri var. Tabii öğrencinin enstrüman, ya 13 tane öğrenci aynı anda meşk hücrelerinde enstrüman talimini yapabiliyor. İşte mescitleri var. Dolayısıyla hafta boyunca yaşayan, bir yandan ilkokulun devam ettiği, anaokul kısmı da var ayrıca. Bir yandan müzeye ziyaretlerin kabul edildiği, biz özellikle devlet okullarının ziyaret etmesini çok istiyoruz. Yani 20'şer 25'er kişilik gruplarla bir grup müzeyi yarım saatte gezerken, diğer grup başka bir etkinlik yaparken böyle gezilecek düzeyde bir hazırlığımız var. Üsküdar'dan bazı okullarda gelip gezmeye başladılar. Yani istiyoruz ki ilkokulu burada bitiren çocuğumuz ister müzikle ilgili bir kariyer düşünsün, konservatuvarın ortaokuluna gidebilir, konservatuvara başlayabilir. İsterse normal ortaokula gitsin, devam etsin ama hayatında Türk müziğini erken dönemdeki yeteneği işlenmiş olarak yaşasın. Yani bir çocuğun 6-7 yaşında enstrümanla buluşması hocam, 6-7 yaşında nazariyat görmeye başlaması, solfej öğrenmesi, işte icra etmesi. Şu anda çocuklarımız, 3. 4. sınıf çocuklarımız Atatürk Kültür Merkezi'nde konserleri olacak düzeye geldiler.
Maşallah.
Ekranlarda programlara katılacak düzeye geldiler. Albümlere katkı verme düzeyine geldiler. Yani 3. 4. sınıfta dediğimiz bu düzey aslında üniversite düzeyinde konservatuvarda başlayan bir öğrencinin düzeyini belki de geçen bir düzey yani.
Geçecek.
Dolayısıyla bu böyle. Hani bu da bir kültür ihyası işi yine. Yani çünkü Türkiye'de müzik yeteneği olan çocuğu Türk müziğiyle işleyen bir kanal yok.
Yok tabii.
Yok yani ancak ortaokulda yavaş yavaş var. Ama konservatuvarlarımızda bile biliyorsunuz Türk müziği tarafı hala maalesef bir 5. teker, 3. teker neyse artık biraz inşallah güçlenmesini tabii ki çok istiyoruz. Öbür taraftan palet okullarımız genel anlamıyla ana ilk orta düzeyinde eğitim veriyor. Aslında 100 yılı aşkın bir tarihi olan İtalya'da başlamış bir pedagojik yaklaşımı kullanarak başladık. Ama bu bir batı pedagojisi olarak görmedik hocam. Ben bununla ilk tanıştığım zaman bunun aslında bir fıtrat pedagojisi olduğunu gördüm. Yani Maria Montessori denen bu pedagojiyi ilk anlatan hanımefendi diyor ki insanın diyor doğuştan getirdiği bir tabiatı var diyor. Yetişirken bunu örseliyoruz diyor. Bunu bozuyoruz diyor.
Doğru.
Bozmasak çok iyi gidecek diyor.
Doğru, evet.
Onun için okuldaki hazırladığımız ortam, çocuğa eğitimdeki yaklaşımımızla çocuğun bu mükemmel tabiatını bozmamaya gayret göstersek yeter diyor. Şimdi bu nedir hocam?
Tabii.
Bu fıtratı bozmadan bir insanın yetişmesine gayret etmek değil mi?
Vallahi ya, ben Bilal'cim Amerika'ya gittik biz işte NAFSA'dan dolayı. Orada gördüm ben Denver'da mesela. Hı. Denver'ın en ana caddesi 16. cadde diyorlar. Her bir köşede bir tane madde bağımlısı ya da sarhoş orada yaşıyor.
Allah korusun.
Ve o caddeye kokudan giremiyorsunuz. Ve gezen insanların da suratına baktığınız zaman ben orada arkadaşlara dedim ki ya bu batı medeniyeti insanın fıtratını bozmuş. Bizim insanımızın yüzüne baktığınız zaman sizi kucaklayan bir sıcaklık var. Bir sempati var. Bu sempati kaybolmuş. Çünkü adam orada sadece kendi bencil bir dünyasının içinde bana göre de yapayalnız garip bir hayat yaşıyor.
Öyle hocam.
Yani, bu da var.
Işte o yüzden intihar oranları yükselmiş. Tabii. Amerika dediğiniz ülkede gün geçmiyor ki birisi bir yere dalıp etrafı ateş açıp insanları öldürmesin.
Tabii.
Ya böyle bir suç türü Amerika'ya has.
Evet.
İşte Kuzey Avrupa ülkelerinde intihar oranlarının yüksek olduğunu konuşuyoruz. İşte Japonya gibi ülkelerde, Rusya gibi ülkelerde doğurganlık oranlarının düşmesi, ailenin devreden çıkmaya başlaması tamamen birey üzerinden bir şey ve mutsuz insanlar. Yani mesela Japonya'da diyorlar ki gece ofiste uyuyan insanlar var diyorlar. Yani gidecek bir evi, bir yuvası, bir ailesi, bir akrabası bir şey yok. Ofiste yatıyor, sabah uyanıp işine devam ediyor.
Yazık.
Düşünebiliyor musun? Yani bu yaygın bir fenomen olarak konuşulur hale gelmiş.
Derin bir yalnızlık.
Maalesef. Yani. Dolayısıyla bizim bu fıtrat meselesini konuşmamız lazım hocam. Yani bu kapitalist düzen fıtrata karşı bir şey. Yani fıtrata
fıtrat dediğimiz zaman şey. Cenab-ı Hak insanoğluna pek çok kabiliyeti vermiş. Bu kabiliyetleri yakalayıp da önünü açtığınız zaman dahi çıkıyor. Yok, bu kabiliyetin önünü açmazsanız, elinden tutmazsanız, rehberlik yapmazsanız aynen bir pınarın kaybolması gibi kaybolup gidiyor.
Allah korusun. Evet.
O yüzden işte fıtrata uygun eğitim metodu. Ben pedagojiyi de öyle tarif ediyorum. Pedagoji self-service insan yetiştirmek. Kendi ayakları üstünde duran. Efendim doğruyu ve yanlışı kendi kendisine tefrik edebilecek kıvamı yakalamış insan. Bilal'cim.
Evet hocam.
Allah razı olsun sizin bu fıtrata uygun kurduğunuz eğitim müesseseleriyle.
İnşallah.
Efendim hayri hizmetlerde yaptığınız öncülükle gerek sporda gerekse diğer hayri kurumlardaki gerçekten kalıcı hizmetlerinizden dolayı size çok yürekten teşekkür ediyoruz.
Sağ
ama
olun.
Bir başka programda buluşmak üzere inşallah. Burada sözünüzü balla keserek sohbetimizi noktalıyoruz.
Çok teşekkür ederim hocam.
Estağfurullah. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, Bilal Erdoğan Bey'le sohbetimizi istemesek de burada noktaladık. Bir başka iftarda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.